Ayrım 48.
Bu habere şaşıran Etienne arkadaşına bakıyordu. İki saat yan yana gezindikten sonra üstelik de kılını bile kıpırdatmadan sakin sakin söylüyordu bunu. Oysa sadece bu apansız ayrılık haberi bile yüreğini burkuyordu. Tanışmışlar, birlikte acı çekmişler, didinip çalışmışlardı. Bir daha görüşmeyeceklerini düşünmek insanı üzerdi. Demek gidiyorsun. Peki nereye? Bir yere işte. Ben de pek bilmiyorum. Ama gene görüşürüz değil mi? Hayır, sanmam. Sustular. Söyleyecek başka bir şey bulamadan bir süre karşılıklı dikildiler. Eh hadi bana eyvallah. Güle güle. Etienne mahalle doya doğru yürürken Suvarin geri döndü. Yeniden kanal kıyısından yola vurdu. Başı önünde, karanlık geceden daha koyu ama kıpırtılı bir gölge halinde saatlerce tek başına amaçsızca yürüdü. Ara sıra duruyor, uzaktan saat kulesindeki vuruşları sayıyordu. Tam gece yarısı çaldığında kanal boyundaki yoldan ayrıldı, Varrox'a yöneldi. O saatte maden ocağı bomboştu. Gözleri uykudan şişmiş, bir maden çavuşundan başka kimseye rastlamadı. Kazanlar sabah vardiyası için ancak saat 2'de yakılacaktı. Sözüm ona unuttuğu bir ceketi almak için yukarı soyundukları odaya çıktı. Ceketin içine sarılıp sarmalanmış burgulu bir matkap, küçük ama sağlam bir testere alıp geri döndü. Ama barakadan çıkacak yerde havalandırma bacasının merdivenlerine giden daracık koridora saptı. Koltuğunun altında ceketi lamba yakmadan derinliği merdiven sayısına göre hesaplayarak ağır ağır inmeye başladı. Asansör kafesinin 374. metrede iç kaplamaların 5. bölmesine sürtündüğünü biliyordu. 54. merdivene gelince eliyle sağı solu yokladı. Tahtaların kabardığını hissetti. Tamam, burasıydı. Yapacağı şeyi uzun zaman inceden inceye düşünüp tasarlamış iyi bir işçinin soğukkanlılığı ve ustalığı ile işe koyuldu. Asansörün inip çıktığı bölmeye geçebilmek üzere ilkin havalandırma bacasının duvarından bir bölümü testereyle kesmeye başladı. Hemen yanıp sönüveren kibritlerin ışığında kaplamaların durumunu ve son yapılan onarımların katkısını inceleyebildi. Kale ile Valensines arasındaki maden kuyusu kazmak, vadenin en alçak kesiminde toprağın katmanları arasında birikmiş olan muazzam su tabakalarını aşmak, aklın alamayacağı kadar güç bir işti. Ancak fıçı gibi birbirine geçmiş tahta ve direklerle örülmüş kaplamalar bu su kollarını tutabiliyor, kuyuyu derin ve karanlık dalgalarıyla duvarlarını döven yeraltı göllerinden ayırabiliyordu. Varrox'u kazarken kaplamaları iki aşamalı yapmak zorunda kalmışlardı. Birinci kesim tebeşirli katmanın hemen altındaki sapır sapır dökülen, içi sünger gibi su dolu, beyaz killi ve kumlu bölgeydi. İkinci ise kömür damarlarının hemen üstünde su gibi akan incecik sarı kumlu bölgeydi. Kuzeyli kömür işçilerinin korkulu düşlerine giren o çavlan, güneş ışınlarından 300 metre daha derinde, yerin 7 kat altında uzayıp giden, adı, sanı ve derinliği bilinmeyen fırtınalı, kasırgalı, batık yeraltı denizi işte bu kesimdeydi. Genellikle kaplamalar bu korkunç basınca iyi dayanırdı. Madencilerin bütün korkusu gittikçe dolan eski galerilerin sürekli işlenmesiyle sarsılan yandaki toprakların göçmesiydi. Kayaların bu inişinde kimi zaman çatlaklar oluşuyor, ağır ağır gelip kapamalara kadar dayanıyor, direkleri kuyunun içine doğru iterek zamanla bunları esnetiyordu. En büyük tehlike işte buydu. Bir göçük ve su baskını tehlikesinde madeni hemen bir toprak çığı ve şarıl şarıl boşanan sular kaplardı. Suvarin duvarda açtığı deliğe ata biner gibi yerleşince kaplamaların 5. bölmesinde ciddi bir bozulma saptadı. Tahtalar ana iskeletin dışına doğru çıkıntı yapmıştı. Hatta pek çoğu yuvalarından çıkmıştı. Kaplamaların katranlı kıtıkla tıkanmış aralıklarından madencilerin Pishox adını verdiği bol sızıntılar başlamıştı. Zaman darlığından işi üstün körü yapan dülgerler köşelere demir köşe bentler yerleştirmekle yetinmişler. Bunların hepsini de vidalamamışlardı. Kaplamaların ardında çavlanın sürüp getirdiği kum yığınlarında büyük bir hareket oluşuyordu elbette. Bunun üzerine Suvarin köşe bentlerin vidalarını matkapla gevşetti. Öyle ki son bir basınçta hepsi yerlerinden fırlayacak duruma geldi. Çılgınca, cüretli bir çalışmaydı bu. Belki de 20 kez boşluğa uçma, 180 metre derinlikteki dibe yuvarlanma tehlikesiyle karşılaştı. Asansörlerin gidip geldiği kılavuz direklerine tutunuyor, boşlukta asılıp kalıyor, belli aralıklarla çakılmış yatay bağlarla dolaşıyor, oradan oraya kayıyor, oturuyor, arkaya devriliyor, ölümü hiçe sayan insanların rahatlığı içinde dizi ya da dirseği üzerinde iki büklüm çalışıyordu. En ufak bir esinti de aşağı yuvarlanması işten bile değildi. Tam 3 kez düşmek üzereyken tutundu da kılı bile kıpırdamadı. Suvarin önce eliyle yokluyor, sonra çalışmaya başlıyordu. Kibriti ancak kaygan direklerle yönünü şaşırdığı zaman yakıyordu. Vidaları gevşektikten sonra asıl direklere geçti. Bu kez atıldığı tehlike daha da büyüktü. Bütün ötekileri tutan ana direği arayıp bulmuştu. Şimdi artık yalnız onunla uğraşıyordu. Direnci azalsın diye orasını burasını deliyor, testereliyor, durmadan inceltiyordu. O arada açtığı deliklerden fışkıran buz gibi su gözlerine doluyor, onu tepeden tırnağa ıslatıyordu. Yaktığı iki kibrit hemen sönüverdi. Kibritlerin hepsi ıslanmıştı. Artık ucu bucağı bilinmeyen zifiri karanlıklara gömülmüştü. İşte o zaman içini iyiden iyiye bir öfke kapladı. Bilinmeyenin solukları başını döndürüyor, yaman bir sağanağa tutulan bir kuyunun kapkara dehşeti ona korkunç bir yakıp yıkma tutkusu veriyordu. Önce kaplamaya rastgele saldırdı, elinin eriştiği yerlere matkapla, testereyle vuruyor, kuyuyu hemen o anda alaşağı etme isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Ve tiksindiği, nefret ettiği canlı bir yaratığın karnını deşiyormuşçasına matkabı hırsla kaplamalara saplıyordu. Onca insanın kanına girdiği halde bir türlü doymak bilmeyen Varox adlı canavarı sonunda öldürecekti. Aygıtlarının açtığı yaralar işitiliyordu. Suvarin boynunu uzatıyor, emekliyor, iniyor, çıkıyor, bir çan kulesinde uçuşan gece kuşlarının kanat çırpışlarına benzeyen sürekli bir hışırtı arasında hala inanılmaz bir mucizeyle havalarda dolaşıyordu. Ama az sonra kendine kızarak biraz yatıştı. İşleri soğukkanlılıkla yapamaz mıydı? Hiç acele etmeden biraz durup soluk aldı, havalandırma bacasına döndü, kestiği parçayı yeniden yerine koydu. Bu kadarı yeterliydi. Hemen koşup onaracakları büyük bir yıkımla dikkati çekmek istemiyordu. Canavar karnından yaralanmıştı. Akşama sağ kalıp kalmayacağını göreceklerdi. Üstelik imzasını da atmıştı. Canavarın eceliyle ölmediğini dünya dehşetle öğrenecekti. Telaşa kapılmadan aygıtlarını yolunca yordamınca ceketinin içine sardı, yavaş yavaş merdivenleri tırmandı, sonra görülmeden ocaktan çıkınca gidip üstünü başını değiştirmeyi düşünmedi bile. Saat 3'ü çalıyordu, yolun üstüne dikilip bekledi. Aynı saatte gözüne bir türlü uyku girmeyen Etienne odanın zifiri karanlığı içinde duyduğu hafif bir gürültüden kaygılandı. Çocukların küçük soluğunu, Bonmort babayla Mahod kadının horultularını açık seçik duyuyordu. Yanında yatan Janlin ise zurna gibi ince uzun bir ses çıkarıyordu. Oğlan besbelli düş görüyordu. Tam bir parça dalacaktı ki gürültü yeniden başladı. Ot minder çıtırdısıydı bu. Yataktan kalkan birinin boğuk çabasıydı. O zaman Catherine'in rahatsızlandığını sandı. "Buraya bak, sen misin, neyin var?" diye sordu alçak sesle. Karşılık alamadı. Öbürlerinin horultusu sürüyordu. Yaklaşık 5 dakika kadar çıt çıkmadı. Sonra yeniden bir çıtırtı işitildi. Bu kez artık yanılmamak için kalkıp odayı geçti. Ellerini karanlığa uzatarak karşıdaki yatağı yokladı. Genç kızı soluğunu kesmiş, uyanık ve kulağa kirişli oturur bulunca çok şaşırdı. Ne oluyor? Neden karşılık vermiyorsun? Ne yapıyorsun kuzum? Kız en sonunda kalkıyorum dedi. Bu saatte mi kalkıyorsun? Evet, madeni çalışmaya gidiyorum. Catherine verdiği kararın nedenlerini anlatırken pek heyecanlanan Etienne ot minderin kıyısına oturmak zorunda kaldı. Böyle aylak oturmak, durmadan kendini suçlayan bakışlar altında yaşamak ağrına gidiyordu. Orada şevalin kötü davranışlarıyla karşılaşma tehlikesine göğüs germeyi yeğliyordu. Getireceği parayı anası istemezse ne yapalım, gidip ayrı ev açacak, kendi yemeğini pişirecek kadar büyümüştü. Hadi git de giyineyim. Eğer bana iyilik etmek istiyorsan sakın kimseye bir şey söyleme, emi. Ama Etienne yerinden kıpırdamıyordu. Kızın beline sarılmış, üzüntü ve acımayla okşuyordu. Hala geceki uykunun sıcaklığını koruyan şu yatağın kıyısında gömlekle birbirlerine sarılmış çıplak vücutlarının sıcaklığını duyuyorlardı. Kız ilkin kurtulmak istemiş, sonra umutsuz bir kucaklamayla delikanlı yanında tutmak için boynuna sarılmış, usul usul ağlamaya başlamıştı. Bir türlü doyuramadıkları geçmişteki mutsuz sevgilerini düşünüyor, başka bir istek duymadan öylece oturuyorlardı. Acaba her şey sonsuza dek bitmiş miydi? Şimdi özgür olduklarına göre acaba bir gün sevişmeye cesaret edebilecekler miydi? Utanmalarını, kendilerinin pek iyi anlayamadıkları bir sürü düşünce yüzünden bir arada yaşamalarını engelleyen o huzursuzluğu ortadan kaldırabilmek için küçücük bir mutluluk yetecekti aslında. "Hadi sen git yat," diye mırıldandı Catherine. "Işık yakmak istemiyorum, annem uyanır. Vakit geldi, bırak da gideyim." Etienne hiç oralı olmuyor, yüreğinde yaman bir üzüntüyle kızı bağrına basmayı sürdürüyordu. Karşı konmaz bir huzur gereksinmesi, bir mutluluk özlemi doldurmuştu içini. Evlendikleri, birlikte yaşayıp ölmekten başka bir erek gütmeden, tertemiz minicik bir evde oturduklarını düşünüyordu. Kuru ekmekle bile yetinirdi. Hatta bir kişilik yiyecek bile olsa hepsini Catherine'e verirdi. Daha başka ne isterdi ki? Zaten yaşam da bundan fazlasına değer miydi? Bu arada kız çıplak kollarını delikanlının boynundan sıyırmıştı. "Rica ederim, bırak artık." Bunun üzerine Etienne içten gelen bir coşkuyla kızın kulağına "Dur bekle, ben de seninle geliyorum," dedi. Böyle bir şey söylediğine kendisi bile şaştı. Bir daha ocağa inmeyeceğini ant içmişti. Aklından bile geçirmediği, bir an bile üstünde durmadığı halde ağzından çıkan bu apansız karar nereden geliyordu? Ancak bunu söyledikten sonra öyle bir huzura kavuşmuş, kuşkuları öyle büsbütün uçup gitmişti ki, bir rastlantıyla kurtulan ve en sonunda derdinin tek çaresini bulan bir insan gibi kararında direniyordu. Genç kız madende işiteceği kötü sözlerden korkarak bu özveriyi sırf kendisi için yaptığını anlayıp telaşla karşı çıkınca sözünden dönmedi. Artık hiçbir şey umurunda değildi. Duyurularda herkesin bağışlanacağına söz veriliyordu ya, bu ona yeterdi. "Çalışmak istiyorum, bu benim düşüncem. Hadi giyineyim, sakın gürültü etme." Zifiri karanlıkta sakına sakına giyindiler. Genç kız madenci giysilerini bir gün önceden gizlice hazırlamıştı. Genç adam da dolaptan bir ceketle bir pantolon aldı. Tası yerinden oynatıp gürültü etmekten korktukları için ellerini yüzlerini yıkamadılar. Herkes uyuyordu ama aşağı inebilmek için annenin uyuduğu dar geçitten geçmek gerekiyordu. Giderken aksilik bu ya, bir iskemleye çarptılar. Kadın uyandı, uyku sersemiyle "Hey, kim var orada?" diye sordu. Tir tir titreyen Catherine şiddetle Etienne'in elini sıkarak zınk diye duruverdi. "Merak etmeyin, benim," dedi genç adam. "Bunaldım, biraz hava almaya çıkıyorum." "İyi, iyi." Mahod kadın gene uyudu. Catherine artık kıpırdamaya cesaret edemiyordu. En sonunda aşağı indiler. Bir gün önce Monsölü hanımın verdiği ekmekten ayırdığı dilimi bölüştüler. Sonra da usulca kapıyı çekerek gittiler. Suvarin avantajın yanındaki yol ağzında dikiliyordu. Yarım saattir koyun sürüsü gibi pıtır pıtır yürüyüşleriyle, karanlık içinde belirli şekilleriyle madene dönen kömür işçilerini seyrediyordu. Kasapların mezbahaya giren hayvanları saymaları gibi o da işçileri sayıyordu. Sayılarının bir hayli kabarık olmasına şaşıyordu. Bütün karamsarlığı içinde bile alçakların sayısının bu kadar kabarık olacağını ummamıştı doğrusu. Kuyruk habire uzuyordu. Suvarin gözleri ışıl ışıl, dişleri sıkılmış, son derece soğukkanlı, kas katı duruyordu. Birden yüreği hop etti. Önünden geçen ve yüzlerini pek iyi seçemediği insanlar arasında birini yürüyüşünden tanır gibi olmuştu. Gidip adamı durdurdu. "Nereye böyle?" Pek şaşıran Etienne karşılık verecek yerde, "Bak hele, sen daha gitmedin mi?" diye kekeledi. Sonra itiraf etti. Madene dönüyordu. Gerçi yemin etmişti ama belki de 100 yıl sonra gerçekleşecek şeyleri beklerken eli kolu bağlı oturamazdı. Hem zaten kişisel nedenleri de vardı. Suvarin ürpererek dinlemişti söylediklerini. Omuzlarından tutup mahalleye doğru itti. "Hemen eve dön, ben öyle istiyorum, anlıyor musun?" Ama o sırada Catherine de yaklaşınca Suvarin onu da tanıdı. Etienne direniyor, davranışlarına karışmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını söylüyordu. Makinist gözlerini genç kızdan arkadaşına çevirdi. Sonra da ansızın ne haliniz varsa görün gibilerden bir hareket yaparak bir adım geri çekildi. Bir erkeğin gönlüne bir kadın girdi miydi artık ondan hayır gelmezdi. Kendini bile bile ölüme atardı. Kim bilir, belki de bir an ta uzaklardaki bir görünüm Moskova'da asılan sevgilisi gelmişti gözlerinin önüne. Teninin bu son bağı da kopunca hem başkalarının hem de kendi yaşamı konusunda artık büsbütün özgür kalışını anımsamıştı belki de. Hadi git demekle yetindi. Canı sıkılan Etienne oyalanıyor, bir türlü gidemiyordu. Böyle kırgın ayrılmamak için tatlı bir dostluk sözcüğü arıyordu. Hala gitmeye kararlı mısın? Evet. Pekala dostum. Elini ver bana. İyi yolculuklar. Sakın bana kızma, değil mi? Beriki buz gibi bir el uzattı ona. İnsanın ne dostu ne de kadını olmalıydı. Bu kez toptan eyvallah. Güle güle. Ve Suvarin zifiri karanlıklar içinde hiç kıpırdamadan durup Varoks'a giren Etienne'le Catherine'i gözleriyle uzun uzun izledi. Saat 4'te ocağa iniş başladı. Lamba odasındaki kayıt defterinin başında kendisi oturan Dansert, gelen her işçiyi yazıp bir lamba verdiriyordu. Duyurularda verilen sözü tutup hiç karşı çıkmadan her geleni kabul ediyordu. Bununla birlikte gişenin önünde Etienne'le Catherine'i görünce birden irkildi, kıpkırmızı kesildi. Onları kaydedemeyeceğini bildirmek üzere ağzını açtı ama sonra "Vay vay, demek güçlüler güçlüsü de yeryüzündeymiş öyle mi?" diye homurdanmakla yetindi. Monsieur'ün sırtını yere getiren pehlivan gelip de ondan ekmek istediğine göre demek ki işletmenin gene de iyi yanları varmış ha, ne dersiniz? Etienne hissesini çıkarmadan lambasını aldı, peşinde vagon iticisiyle birlikte kuyunun başına yürüdü. Ama Catherine asıl orada kayıt kabul odasında arkadaşlarının kötü söz söylemelerinden, sataşmalarından korkuyordu. Nitekim daha içeri adımını atar atmaz 20'ye yakın işçinin ortasında asansörün boşalmasını bekleyen Şaval ilişti gözüne. Genç adam büyük bir öfkeyle Catherine'in üzerine doğru gelirken birden Etienne'i gördü. Olduğu yere çakılıp kaldı. Sonra da aşağılayıcı omuz silkmeleriyle alaycı tavırlar takındı. Pekala, öyle olsun. Madem ki kendinden sonra gelen hala sıcacık duran yeri alıyordu, canı cehennemi, umrunda bile değildi. Aman ne de iyi olmuştu, başından dert gitmişti. Beyimiz artıklardan hoşlanıyorsa, bu da onun bileceği bir işti elbette. Bütün bu küçümseyici gösterileri altında yeniden yaman bir kıskançlıkla ürpermeye başlamıştı. Gözlerinden alevler saçıyordu. Öbür yandan öbür işçiler de gözlerini yere dikmiş, ses çıkarmadan, kıpırdamadan duruyorlardı. Yeni gelenlere şöyle kaçamak bir göz atmakla yetindiler. Sonra lambaları ellerinde, sırtlarında incecik ceketlerle koskoca hangarın bir ucundan girip öbür ucundan çıkan esintide titreşerek öfkesiz bakışlarını yeniden kuyunun ağzına çevirdiler. En sonunda asansör gelip sürgüler üzerine sıkıca yerleşince onlara binmelerini söylediler. Catherine ile Etienne daha önce Pierron'la iki kazmacının bindiği vagona tıkıştılar. Yandaki öbür vagonda Şaval, Mok Baba ile işletmenin eline fırsat geçmişken kuyuları oralara fesat sokan bir takım haydut heriflerden kurtarmamakla çok büyük hata ettiğini söylüyordu bağıra bağıra. Ama eski köpeksi boyun eğişine dönmüş olan yaşlı at bakıcısı çocuklarının ölümünü unutmuşçasına eliyle uzlaştırıcı bir hareket yapmakla yanıt veriyordu sadece. Asansör sürgülerden kurtuldu, karanlık kuyuya daldılar. Hiç kimse konuşmuyordu. Yolun 1/3'üne geldiklerinde müthiş bir sürtünme oldu. Demirler çatırdıyordu. Adamlar birbirinin üzerine düştü. Allah kahretsin diye homurdandı Etienne. Hepimizin pestilini mi çıkaracak bunlar nedir? Bunların bu lanet olasıca kaplamalarıyla galiba sonunda hepimiz toptan madende kalacağız. Bir de üstelik utanmadan onarttıklarını söylüyorlar. O arada asansör kafesi engeli atlamıştı. Şimdi artık öylesine şiddetli bir sağanak altında iniyorlardı ki işçiler bu su şıkırtısını kaygıyla dinliyorlardı. Kaplamalar arasında böyle kaçaklar patlak vermişti demek. Günlerden beri onarım işçilerinde çalışmış olan Pierron'a bunların nedenini sorulduğunda işletme hakkında atıp tutmuş olmamak için korkusunu göstermek istemedi. Yalnızca korkmayın canım tehlike yok dedi. Olur böyle şeyler. Besbelli aralıkları gereğince tıkayacak zamanı bulamadılar. Tepelerinden sel gibi şakır şakır sular akıyordu. En alttaki yükleme yerine bardaktan boşanırcasına yağan gerçek bir sağanak altında ulaştılar. Madem çavuşlarından hiçbiri havalandırma merdivenlerinden çıkıp da neler olup bittiğine bakmayı akıl etmedi. Şimdilik su pompası yeterdi. Onarımcılar da gece gelir eklem yerlerini gözden geçirirlerdi. Galerilerde işin yeniden düzene konması epey güç oluyordu. Mühendis kazmacıların kazı yerlerine dönmezden önce 5 gün süreyle bütün adamların kaçınılmaz bir onarım gerektiren kaballama işinde çalışmasını kararlaştırmıştı. Her yanda küçük göçük tehlikeleri vardı. Galeriler öyle zarar görmüştü ki yüzlerce metre uzunluktaki kesimlerde kaballama direklerini bir an önce onarmak gerekiyordu. Bu nedenle aşağıdaki işçiler 10'ar kişilik ekiplere ayrıldı. Her birinin başına da bir maden çavuşu verildi. Daha sonra ekipler en çok zarar gören kesimlerde çalıştırıldı. İniş sona erdiğinde 322 kişinin yani toplam işçi sayısının aşağı yukarı yarısının işbaşı yaptığı görüldü. Şaval de Etienne'le Catherine'in bulunduğu ekibe düşmüştü. Ama bu bir rastlantı değildi. Önce dağılım sırasında arkadaşlarının arkasına gizlenmişti. Sonra da o ekibe katılabilmek için maden çavuşunu sıkıştırmıştı. Bu takım galerinin kuzey kesiminde 3 kilometre ötede Dixopoces kömür damarının bir geçidini tıkayan bir göçüğü temizlemeye gitti. Göçen kayalara kazma ve kürekle giriştiler. Etienne, Şaval ve daha 5 kişi toprağı temizliyor, Catherine ile 2 madenci çırağı olan da döküntüleri eğik düzeyin başına kadar taşıyorlardı. Çavuş başlarından ayrılmadığı için pek konuşamıyorlardı. Bununla birlikte vagon itici kızın eski ve yeni sevgililerinin kapışmasına ramak kaldı. Eski sevgili o sokak sürtüğünü artık istemediğini söylemesine karşın hala kızla uğraşıyor, onu durmadan sinsi sinsi itip kakalıyordu. Öyle ki yeni sevgili eğer kızı rahat bırakmazsa eşek sudan gelinceye kadar döveceğini bildirdi eskisine. Birbirlerine çiğ çiğ yiyecekmiş gibi baktılar, ötekiler koşup ayırmak zorunda kaldı. Saat 8'e doğru Dansart gelip çalışmalara bir göz attı. Adamın suratından lanetlik akıyor, burnundan kıl aldırmıyordu. Var ayoğa kızıyor, maden çavuşuna çatıyordu. Olmuyor, olmuyordu. Kaballama direklerinin birbiri ardından değiştirilmesi gerekiyordu. İş miydi yani şu yapılan? Mühendis Bey'le birlikte geri geleceğini söyleyerek uzaklaştı. Bu gecikmenin nedenini bir türlü akıl sır erdiremeden sabahtan beri Negrel'i bekliyordu. Aradan 1 saat daha geçti. Çavuş toprak kaldırma işini bıraktırmış, adamların hepsini tavanın payandalanmasına vermişti. Vagon itici kızla 2 oğlan bile artık toprak taşımayı bırakmışlar, payandalamaya yardım ediyorlar, kaballama direklerini hazırlayıp getiriyorlardı. Bu galeri madenin en uzak köşelerinden biriydi. Burada çalışan ekip öncü birlik gibiydi. Öbür ekiplerle bağlantıları kesikti. 2-3 kez ta uzaklardan gelen ve bir koşuşmayı andıran garip gürültülere kulak kabarttılar. Bu da nesiydi böyle? Galeriler boşalıyor, bütün işçiler koşarak yukarı çıkıyordu sanki. Ama az sonra gürültü kesildi. Madene derin bir sessizlik çöktü. Adamlar da çekiş seslerinden serseme dönmüş bir halde yeniden işe koyuldular. En sonunda payandalamayı bırakıp yeniden toprak kaldırmaya giriştiler. Vagonlar sefere başladı. Catherine daha ilk seferden büyük bir korkuyla döndü. Eğimli düzeyin başında hiç kimseciklerin kalmadığını söyledi. Seslendim seslendim karşılık veren olmadı. Hepsi kirişi kırmış galiba. Bu haber öyle bir heyecan yarattı ki 10 işçi ellerindeki araç gereçleri atıp 4 nala koşmaya başladı. Yükleme yerinden bu kadar uzakta, madenin ta dibinde bir başlarına bırakılmış olma düşüncesi akıllarını başlarından almıştı. Yalnızca lambalarını almışlardı. Erkekler, çocuklar ve vagon itici kız birerli kolda durmadan koşuyorlardı. Çavuşun bile aklı başından gitmiş, sonu gelmemecesine uzayıp giden ıpıssız galerilerde sessizliğin verdiği korkuyla avazı çıktığınca bağırıyordu. En sonunda tam yükleme yerine yaklaştıklarında önlerine çıkan bir sel yollarını kesti. Bir anda dizlerine kadar suya gömüldüler. Artık koşamıyorlardı. 1 dakikalık gecikmenin canlarına mal olacağı düşüncesiyle suyu zorlukla yarıyorlardı.